sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? En büyük iftira şirk. Çoğu insan şirkin büyük bir sapkınlık olduğunu duyar ama bunun kendisiyle de ilgili olabileceğini düşünmez. Müşriklerin, yani şirk koşanların, sadece taştan ya da tahtadan uyulmuş totemlere secde eden insanlar olduklarını sanır. Oysa şirk, sadece tahtadan uyulmuş putlara tapmakla sınırlı bir kavram değildir ve sanılanın aksine pek çok toplumda yaygındır. İnsanın Allah'ın rızasına muhalif olarak kendisine hedef edindiği, kendisinden medet umduğu, rızasını aradığı her varlık Allah'tan başka edindiği birer ilahtır aslında. Bununla birlikte şirk, insanın kaçınması gereken günahların en başında gelmektedir. Çünkü bu, Allah'a karşı işlenebilecek en büyük suçtur. Allah'la birlikte başka bir ilah edinerek ona ortak koşmak, ona karşı iftira etmek elbette ki en büyük suçu ve saygısızlığı işlemek anlamına gelir. İşte bu yüzden Allah dilediği günahı affedeceğini ancak şirki affetmeyeceğini Kur'an'da bildirmiştir. Hiç şüphesiz Allah kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlarsa onlardan dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır. İşte şirkten sakınmanın önemi burada yatmaktadır. Allah'ın bağışlamayacağını bildirdiği, sapkınlık olarak nitelendirdiği bir günah elbette ki Müslümanların en çok kaçınacakları durumlardan biridir. Üstelik bunlardan başka Kur'an'ın pek çok yerinde Allah, müminleri şirke karşı uyarmış, onları bu en büyük kötülükten şiddetle sakındırmıştır. Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği, "Ey oğlum, Allah'a şirk koşma, şüphesiz şirk gerçekten büyük bir zulümdür." Lokman suresi 13 şeklindeki öğüt de bunlardan biridir. Şirkin bu derece önemli bir konu olmasının bir diğer sebebi ise insanın amellerinin boşa gitmesine ve hüsrana uğramasına neden olmasıdır. Bu gerçek Kur'an'da şöyle bildirilmektedir. Andolsun sana ve senden öncekilere vahyolundu. Eğer şirk koşacak olursan şüphesiz amellerin boşa çıkacak ve elbette sen hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Zümer suresi 65. Açıkça görüldüğü gibi Allah'a şirk koşmak son derece tehlikeli, telafisi mümkün olmayan, insanı cehenneme kadar sürükleyebilecek bir günahtır. Bu nedenle Allah'tan korkan ve onun cennetini uman bir kişinin bu tehlikeye karşı dikkatli olması gerekir. Ancak dikkatli olabilmek için de öncelikle onu tanımak, nelerin şirk kapsamına girdiğini bilmek gerekir. Şirk, kelime manası olarak ortaklık demektir. Şirk terimi, Türkçe Kur'an meallerinde yer yer Allah'a eş koşmak, ortak koşmak olarak da tercüme edilmiştir. Kur'an'da şirk, herhangi bir şeyi veya herhangi bir kimseyi Allah'la eşit veya daha ileri bir düzeyde görmek anlamında kullanılır. Kur'an'da bu tutum, Allah'tan başka ilah edinmek olarak tanımlanır. Kur'an'ın temel mesajı ise Allah'tan başka ilah olmadığıdır. Yalnız bu noktanın Müslümanlar tarafından çok iyi kavranılması ve derinlemesine düşünülmesi gerekir. Zira Allah'ın tek güç ve kudret sahibi olduğu, tek ilah olduğu çok kesin bir gerçektir. Fakat bu gerçeği yalnızca zahir manasıyla değerlendirmek büyük yanlış olur. Kur'an'a baktığımızda bu temel gerçeğin aksine bir inanç, tutum ve davranışın şirk olduğunu görürüz. burada ilah teriminin ne anlama geldiğini bilmek, elbette konunun özünü anlamak açısından oldukça önemlidir. Bizim için önemli ve geçerli olan tanım, Kur'an'ın tarif ettiğidir. Kur'an bize Allah'ı birçok sıfatıyla tanıtmış ve ondan başka ilah olmadığını bildirmiştir. Buradan da anlaşılmaktadır ki, ilah, Allah'ın Kur'an'da bildirilen bu sıfat ve özelliklerine sahip olan varlıktır. Dolayısıyla yegane ilah Allah'tır. Allah'ın sıfatlarına sahip olan başka hiçbir varlık yoktur ve olamaz. Bu yüzden Allah'ın herhangi bir sıfatına başkasının sahip olduğunu iddia etmek, Allah'tan başka ilahlar edinmek, diğer deyimle şirk koşmak anlamına gelir. Burada ince bir ayrımı belirtmek yerinde olacaktır. Örneğin, Allah'ın sıfatlarından biri olan gani yani zengin terimi insanlar için de kullanılır. Elbette bu vasfı kullanmanın bu kişinin mali durumunu tarif etmek açısından hiçbir sakıncası yoktur. Ancak şirke yol açan durum bu zenginliğin kişinin kendisinden kaynaklandığını zannetmektir. Durum böyle olunca zenginliğin gerçek sahibinin Allah olduğu unutulur. Bu kişinin sahip olduğu her şeyi ona Allah'ın verdiği, Allah'ın gani sıfatıyla bu kişide tecelli ettiği, verdiği her şeyi dilerse bir anda geri alabileceği göz ardı edilmiş olur. Dolayısıyla Allah'tan başka herkesin mutlak fakir ve aciz olduğu, ancak dilediği kulları üzerinde dilediği sıfatlarıyla tecelli edebileceği düşünülmemiş olur. Bunun sonucunda o kişi, sahip olduğu mal, mülk ve zenginliğin gerçek sahibi zannedilerek, zenginliğinin kendisinden kaynaklandığı sanılır. Bu, çok cahilce bir yaklaşımdır ve bunun birkaç adım sonrası şirktir. Çünkü bu bakış açısıyla hareket edildiğinde Allah tamamen unutulur ve o kişiye hakkı olmayan bir ilahlık vasfı verilmiş olur. Doğru olan tavırsa zenginliğin asıl sahibinin Allah olduğunu bilmek ve insana verdiği bu zenginliği dilediği anda alabileceğinin bilincinde olmaktır. Zenginlik verilen kişiyi değerlendirirken de onun zengin ya da fakir olması önemli olmamalı, onun Allah'ın bir kulu olduğu düşünülmelidir. Örneğin bu kişinin aile üyeleri malın asıl sahibi olarak onu görürlerse, yalnızca ondan medet umarlarsa, malın esas malikinin Allah olduğunu unuturlarsa bu çok yanlış bir bakış açısı olur. Aynı şekilde bu kişinin yanında çalışan insanlar da kendilerini yediren ve içirenin, barındıranın Allah olduğunu unutmamalıdır. Allah'ı unutup patronlarını müstakil bir güç olarak değerlendirirlerse bu çok büyük bir akılsızlık olur. Nitekim bu gerçek insanlara Kur'an'da da bildirilmiştir. Gerçek şu ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye güç yetiremezler. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın, ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz ona döndürüleceksiniz. Ankebut suresi 17. Bir başka örnek verecek olursak Kur'an'da Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi olmadığı bildirilir. Yarattıklarının sahipmiş gibi göründükleri güç ve kuvvetse gerçekte Allah'a ait olan sonsuz gücün onlardaki bir yansımasıdır. Allah, dilediği anda bu gücü kendilerinden geri alabilir. Bu nedenle, bir kişiyi Allah'ın kendisine bu dünyada geçici olarak ve imtihan için verdiği güç nedeniyle gözde büyütmek, ona özenmek, bir nevi onu ilahlaştırmak olur. Gerçekte büyük görülmesi, hayran olunması, kendisinden medet umulması gereken yegane mutlak güç Allah'tır. Bu gerçek, Kur'an'da şöyle bildirilir. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah güç sahibidir, azizdir. Hac suresi 74. Aynı mantık Allah'ın yarattıklarında tecelli eden yani yansıyan diğer tüm sıfatları için de geçerlidir. Bunları değerlendirirken de bu sıfatların asıl sahibinin Allah olduğunu bilmek, insanlarda görülenin yalnızca bir tecelli olduğunu idrak etmek gerekir. Şirk koşanların hepsinin ortak özelliği, Allah'tan başka ilahlar, yol göstericiler, dostlar, hüküm koyucular edinmeleridir. Ancak şirk koştukları şeyler bakımından müşriklerin çeşitleri vardır. Kur'an'da söz edilen müşriklerden bir grup kitap ehlidir. Kitap ehli, Kur'an'da Hristiyanları ve Yahudileri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Gerek Hristiyanlardan gerekse Musevilerden büyük bir kitle, hak dinin özünden uzaklaşarak şirke dayalı bir din anlayışına sapmışlardır. Ama bu iki dinin mensupları hakkında bir genellemeye gitmekte büyük hata olur. Burada ele alınan kitle, kitap ehli içinde şirke düşen çoğunluktur. Bu insanların şirke sapması, peygamberlerini ve din adamlarını ilahlaştırmaları sonucunda olmuştur. Hristiyanlar en başta Hazreti İsa'yı ilahlaştırarak şirke düşmüşlerdir. Günümüzde de Hristiyanlığın içindeki müşrikler, Hazreti İsa'nın haşa Allah'ın oğlu olduğunu, dolayısıyla onun da bir ilah olduğunu iddia ederler. Bu iki kavmin Allah'a şirk koştuğu diğer kişilerse din adamlarıdır. Yahudilerden bir kısmı, hahamlarının Allah adına uydurdukları hükümleri adeta ilahi hükümlermiş gibi benimsemişlerdir. Tarih boyunca Tevrat'a ve diğer din kitaplarına eklenen bu hükümler, Yahudi halkının büyük çoğunluğu tarafından asırlardan beri din adına uygulana gelmektedir. Halk, din adamlarına dinde hüküm koyucu, hatta Allah'ın hükümlerini değiştirici bir vasıf vererek onları Allah'a şirk koşmaktadır. Müşriklerden bir diğer grupsa, güç sahibi gördükleri kişileri ilah edinirler. Bu konuda Kur'an'dan verilebilecek en belirgin örnek Firavun'un kavmidir. Zira bu kavim, başlarında bulunan kişiyi, yani kendi yöneticilerini ilah edinmiştir. Firavun, yakın çevresi ve kavminin oluşturduğu şirk sistemi ve bu sistemin özellikleri aslında her çağda, her toplumda görülebilecek evrensel bir modeldir. Firavun, kavmi içinde ilahlığını ilan etmiş, kavmi de kendisine boyun eğmiştir. Firavun'un ilahlığını dile getirdiği bir ifadeyi Allah Kur'an'da şöyle bildirmektedir. Sonunda yardımcı güçlerini topladığı seslendi. Dedi ki, sizin en yüce Rabbiniz benim. Naziat Suresi 23-24. Firavun'a öncelikle tabi olan ve onu destekleyenler kendi yakın çevresiydi. Firavun dedi ki, ey önde gelenler! Sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Kasas suresi 38. Ayetinden de anlaşıldığı gibi Firavun, kavminin önde gelenleri üzerinde bir hakimiyet kurmuş ve ilahlık iddiasını onlara kabul ettirmişti. Onlar da çıkarları için onun ilahlık iddia ettiği bir düzeni severek benimsemişti. Ancak bu tutumları onları helaka sürükledi. Kendilerini dünyada yakalayan ve ahirette de sonsuza dek bırakmayacak korkunç bir azaba mahkum oldular. Şirk koşanların bir kısmı da elleriyle yonttukları heykellere tapar ve bunları Allah'a şirk koşarlar. İlk bakışta insan, bu tür putlara tapınmanın eski toplumların ya da günümüzde bilim ve teknolojinin ulaşmadığı bazı totemci kabilelerin adeti olduğu hissine kapılabilir. Ancak bu olayı göründüğü kadar basite indirgemek doğru değildir. Çünkü bu tür bir şirkin özünde bu heykellerin temsil ettiği kişiler ya da kavramlar yatar. Bu nedenle puta tapanlar genelde bu putların çağrıştırdığı düşünce, zihniyet ve yaşam biçimini benimserler. Bu şekilde yol gösterici, hüküm koyucu, koruyucu, kurtarıcı olarak Allah'a ortak koştukları varlıkları yonttukları heykellerde ölümsüzleştirmeye çalışırlar. Sonuçta putları yontmanın temelinde sembolik bir mantık yatar. Yontulan putlar aslında şirk koşulan varlığı, kişiyi ya da kavramı temsil eder. Bu nedenle aslıyla aynı saygı ve hürmete tabi tutulurlar. Gerçekte şirk koşulansa bunların temsil ettiği mana ve zihniyettir. Kur'an'dan Hazreti İbrahim'in müşrik kavminin de benzer şekilde temsili heykeller yontarak bunlara tapındığını öğrenmekteyiz. Konuyla ilgili ayet şöyledir. Hani babasına ve kavmine demişti ki, sizin karşılarında bel büküp eğilmekte olduğunuz bu temsili heykeller nedir? Biz atalarımızı bunlara tapıyor bulduk dediler. Enbiya suresi 52-53. Ayetten anlaşıldığı gibi bu tür tapınmalar insanlara atalarından miras kalmaktadır. Dolayısıyla puta tapmak, gerçekte ne kadar mantıksız bir hareket olsa da, çocukluktan itibaren alınan telkinler sonucunda en modern toplumlarda bile yadırganmayacak sosyal bir davranış biçimi haline gelebilmektedir. Yontulan putların bir özelliği de, zamanla bunların temsil ettikleri kişi ya da kavramla aynı vasıfta tutulmaya başlanmasıdır. Örneğin Hindistan'da başlangıçta Buda'nın şahsı ilahlaştırılmıştır. Daha sonra kendini temsilen heykelleri yapılarak hatırası ve düşünce sistemi korunmaya çalışılmıştır. Bugünse bizzat bu heykeller ilahlaştırılmış ve insanların tapındığı, hürmet ettiği, dua ettiği, yardım istediği putlar haline gelmişlerdir. İnsanların Allah'a ortak koştuğu varlıklardan biri de cinlerdir. Cinler, yaratılış bakımından insanlardan farklı bir yapıya sahiptir. Kur'an ayetlerinde cinlerin insanın aksine topraktan değil, ateşten yaratıldıkları belirtilmiştir. Cinler, her zaman gözle görünmedikleri, insanlardan farklı bir takım güç ve özelliklere sahip olduklarından bazı cahil kimseler onlardan medet ummaya başlarlar. Cinlerin sanki Allah'tan bağımsız varlıklarmış gibi kendilerine ait güçleri olduğunu sanır, onlardan yardım umar, onların himayesine girer, onlardan korkar, onlara bağlanırlar. Kısaca onları ilah edinirler. Bu durum En'am suresinin 100. ayetinde şöyle haber verilir. Cinleri Allah'a ortak koştular, oysa onları O yaratmıştır. Ayette de bildirildiği gibi, cinler de tüm yaratılmışlar gibi Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kendilerine verdiği dışında hiçbir güç ve bilgileri yoktur. İnsanlar gibi müminleri ve kafirleri vardır. Bu dünyada imtihan olur, ahirette de imani durumlarına göre cennete veya cehenneme gönderilirler. Bu nedenle onların kendilerine özgü bir takım fiziksel özelliklerinin büyüsüne kapılarak onları ilahlaştırmak, onların emrine girmek son derece akılsızca ve sapkınca bir tutum olur. İnsanların ilah edindiği varlıklardan biri de hevadır. Heva, nefsin arzu ve hevesleri, istek ve tutkuları anlamına gelir. Hevanın ilah edinilmesi de insanın kendi nefsinin isteklerini Allah'ın emir ve isteklerinden önde tutmasıyla olur. Hevanın ilah edinilmesi gerçekte bütün müşriklerin içinde bulunduğu bir sapkınlıktır. İster heykellere tapsın, ister cinlere, isterse başka kimselere ya da varlıklara tapsınlar, tüm şirk koşanlar aynı zamanda nefislerinin arzu ve emirlerini yerine getirmeye çalışırlar. Nefsin istekleri sınırsızdır ve bunların hepsinin tatmin edilmesini ister. Bu nedenle de kişiyi Allah'ın sınırlarını aşmaya, Allah'ın emir ve yasaklarını çiğnemeye zorlar. Kur'an'da nefsin bu yönü vurgulanmış ve Hazreti Yusuf'un bir ifadesinde nefsin bu yönü şöyle açıklanmıştır. Çünkü gerçekten nefis, Rabbimin kendisini esirgediği dışında var gücüyle kötülüğü emredendir. Yusuf Suresi 53. Örneğin nefis çok zengin olmak, sınırsız mal, mülk ve servet elde etmek ister. Bunu helal ve meşru yollardan elde etme imkanı yoksa, gayri meşru yolları tercih etmekten de çekinmez. O yüzden nefis, insana bu arzusuna ulaşmak için hırsızlık yapmayı, sahtekarlıklar düzenlemeyi, insanların mallarını haksızlıkla yemeyi, malı yığıp biriktirmeyi, faiz almayı ve bunlara benzer yöntemleri kullanmayı emreder. Oysa bunların tümü Allah'ın haram kıldığı fiillerdir. Bir yandan da nefis, insana malının bir bölümünü infak etmek, sadaka, zekat vermek gibi Allah'ın farz kıldığı ibadetlerden mümkün olduğunca kaçınmayı terkin eder. İman eden bir kimse her türlü durumda Allah'ın emirlerine uyar ve haram kıldıklarından kaçınır. Hevasını ilah edinen kimse ise bunun tersine nefsinin emrine uyar, Allah'ın yasaklarını çiğner, emirlerini de yerine getirmez. Şehvet de nefsin sınırsız istek ve tutkuları arasındadır. Nefis, beğendiği, arzu ettiği bir kimseyle gayrimeşru yoldan ilişkiye girerek zina yapmakta bir sakınca görmez. Hatta kişiyi buna zorlar. Oysa zina, müminlere haram kılınmıştır. Allah'ın haram kıldığını bile bile kasıtlı olarak zina yapan ve ardından pişman olmayıp tevbe de etmeyen kimse açıkça hevasını ilah edinmiştir. Bundan dolayıdır ki bu tür kimseler ayette müşriklerle bir sayılmıştır. Zina eden erkek, zina eden ya da müşrik olan bir kadından başkasını nikahlayamaz. Zina eden kadını da zina eden ya da müşrik olan bir erkekten başkasını nikahlayamaz. Bu, müminlere haram kılınmıştır. Nur Suresi 3. Nefsin hevası, yani arzu ve tutkuları saymakla bitmeyeceği için bu örnekleri çoğaltmak da mümkündür. Ama insan artık heva ve hevesine göre yaşamayı bir hayat şekli haline getirdiyse, nefsi kendisini istediği yöne rahatlıkla yönlendirebiliyorsa, bu kişi heva ve hevesine gerçekten ilah edinmiş demektir. O artık kendi ilahına, yani nefsine tapıyor, o ne derse onu yapıyor, onun emirlerinden dışarı çıkmıyor demektir. İşte böyle bir kişinin bir müddet sonra aklı ve basireti gider, vicdanı körelir. Dolayısıyla hayvanlardan daha beter bir duruma düşer. Nefislerini ilah edinenlerin bu durumu Kur'an'da şöyle tarif edilir. Kendi istek ve tutkularına ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunu işitir ya da aklını kullanır mı sayıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidirler. Hayır, onlar yol bakımından daha şaşkın ve aşağıdırlar. Furkan Suresi 43-44. Bu dünyada Allah'ın emirlerini her şeyden üstün tutan, nefislerinin emrettiği kötülüklere uymayan müminlerse, ahirette her şeyden önce Allah'ın hoşnutluğuna kavuşurlar. Ayrıca Allah katından bir mükafat olarak nefislerinin her türlü isteklerini meşru şekilde tatmin edebilecekleri cennette sonsuza kadar ağırlanırlar. Allah bir ayetinde müminleri şöyle müjdeler. Onların etrafında altın tepsiler ve testilerle dolaşılır. Orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet aldığı her şey var. Ve siz orada süresiz kalacaksınız. Zuhruf Suresi 71. Toplumda yaygın olarak görülen şirk türlerinden biri de insanın kendisini ilahlaştırmasıdır. Örneğin, insanların birçoğu kazandığı başarıları, sahip olduğu üstün özellikleri, zekasını, güzelliğini, boyunu posunu, soyunu, zenginliğini, sahip olduğu malları, rütbesini, mevkiini ve bunlar gibi bütün özelliklerini kendi eseriymiş gibi düşünür ve bundan dolayı da kibirlenir. Üstelik bu sayılan özelliklerin birden fazlasına sahipse, bu kibrin boyutları daha da artar. Bütün bunların kendisinden kaynaklandığına, kendi başarısı olduğuna son derece emindir. Bu yüzden diğer insanları küçümseyebilir, onları aşağılayabilir, kendisini sahip olduğu bu özellikler nedeniyle üstün görebilir. Bu tarz insanlar bulundukları ortamda kibirli tavırlarıyla dikkat çekerler. Bu durum aslında Allah'a karşı işlenmiş bir suçtur. Çünkü insana sahip olduğu her şeyi veren Allah'tır. Güzellik Allah'ın tecellisidir. Dolayısıyla Allah'ın güzelliğidir, övünmesi gereken varlık da doğal olarak Allah'tır. Örneğin bir tabloya bakıldığında resmin güzelliği karşısında asıl övünmesi gereken tabloyu yapan ressamdır. Tablo kendi kendine var olmamıştır. Benzer şekilde o insana sahip olduğu güzelliği veren de Allah'tır ve bu noktada övünmesi gereken yine Allah'tır. Mal mülk içinde aynı şekilde düşünmek gerekir. Malın asıl sahibi Allah olduğuna göre kişinin sahip olduğu hiçbir şeyde övünç payı olamaz. Allah dilediği anda güzelliği de malı da rahatça geri alabilir. Bu Allah için son derece kolaydır. Bu nedenle bir insanın aslında kendine ait olmayan bir şeyle övünmesi, bundan dolayı kibirlenmesi büyük bir hatadır. Doğrusuysa malın ve güzelliğin sahibinin Allah olduğunu bilmek ve tümü için Allah'a şükretmektir. Kur'an'da Süleyman peygamberle ilgili anlatılan bir kıssada Hazreti Süleyman'ın sahip olduğu atlara ve mallara olan güçlü sevgisinin kaynağı şöyle açıklanmıştır. Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne güzel kuldu. Çünkü o daima Allah'a yönelip dönen biriydi. Hani ona akşama yakın bir ayağını tırnağı üstüne diken, öbür üç ayağıyla toprağa kazıyan yağız atlar sunulmuştu. O da demişti ki, gerçekten ben mal veya at sevgisine Rabbimi zikretmekten dolayı tercih ettim. Sad Suresi 30-32. Bu konuda Kur'an'dan verilebilecek bir başka örnekse Zülkarneyn ile ilgilidir. Bilindiği gibi Zülkarneyn'e Allah güç, imkan ve nimet vermişti. Yecüc ve Mecüc tehlikesine karşı kendisinden bir kavim yardım istediğinde hemen onlara yardım etmişti. Zülkarneyn ise zoru başardığı ve bozgunculuğu önlediği halde bu büyük başarısından kendine pay çıkarmamış, tam tersine Allah'ı yüceltmiştir. Dedi ki, bu benim Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin vaadi geldiği zaman o bunu dümdüz eder. Rabbimin vaadi haktır. Kehf Suresi 98. İnsanların bazıları ise Allah adına dinde olmayan bir takım hükümler, kurallar icat eder, helaller, haramlar koyarlar ve bu şekilde şirke sapan müşrik bir kesimi oluştururlar. Bunlar dini kendi istek ve arzularına, çıkar ve taassuplarına göre değiştirir, özünden ve aslından saptırırlar. Allah'ın kitabında bulunan hükümlerde eklemeler, çıkarmalar ve değişiklikler yaparlar. Böylelikle hak dinle aynı ismi taşıyan, ancak içeriği bambaşka olan batıl bir din kurarlar. Müşrikler bu şekilde yalnızca kendilerini değil, kendileriyle birlikte geniş insan kitlelerini de şirke sürüklerler. İnsanlara kendi sapkın dinlerini empoze ederler. Dinin aslından, Allah'ın kitabından haberi olmayan cahil kitleler de bu kimselerin uydurduğu bu sapkın dini benimserler. Bunlar, peşlerinden gittikleri insanları Allah'ın dışında dinde kanun koyucu olarak görürler. Bu insanların Allah'ın izin vermediği ve razı olmadığı bambaşka bir din kurdukları bir ayette şöyle bildirilir. Yoksa onların bir takım ortakları mı var ki Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden kendilerine teşri ettiler? Eğer o fasıl kelimesi olmasaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır. Şura Suresi 21. Bunlar kendilerini ne kadar dindar görseler de, ne kadar çok ibadet ettiklerini, ne kadar ihlaslı ve takva sahibi olduklarını sansalar da, gerçekte Allah katında müşriktirler. Kur'an'da müşriklerin nesiller boyu aynı sapkın anlayışı sürdürdükleri ve aynı zihniyeti birbirlerine aktardıkları şöyle bildirilmektedir. Şirk koşanlar diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz şirk koşardık, ne atalarımız ve hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de bizim zorlu azabımızı tadıncaya kadar böyle yalanladılar. De ki, sizin yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir ilim mi var? Siz ancak zanna uymaktasınız ve siz ancak zan ve tahminle yalan söylersiniz. Enam Suresi 148. Ayetten de anlaşıldığı gibi müşrikler, Allah'tan gelen kesin belgeleri bir yana bırakarak, zan ve tahminle hareket etmektedirler. Müşriklerin Allah'ın kitabında yazılı olan dini bırakıp da atalarından, yani babalarından veya dedelerinden öğrendikleri çarpık bir dini benimsedikleri başka ayetlerde de belirtilmektedir. İşte böyle, senden önce de bir memlekete bir elçi göndermiş olmayalım. Mutlaka onun refah içinde şımarıp azan önde gelenleri demişlerdir. Gerçekten biz, atalarımızı bir ümmet, din üzerinde bulduk ve doğrusu biz, onların izlerine, eserlerine uymuş kimseleriz. Demiştir, ben size atalarınızı üstünde bulduğunuz şeyden daha doğru olanını getirmiş olsam da mı? Onlar da demişlerdi ki, doğrusu biz, kendisiyle gönderildiğiniz şeye karşı kafir olanlarız. Zuhruf Suresi 22-24. Buraya kadar incelediğimiz ayetlerden çıkan sonuca göre, müşriklerin doğru yoldan sapmalarının temelinde Allah'ın kitabını esas almamaları yatar. Onlar, Allah'ın kitabı yerine atalarının izlerini, eserlerini, onlardan din adına öğrendiklerini benimser ve uygulamaya çalışırlar. Allah'ın helal kıldığı şeyleri ataları haram kılmışsa onlar da haram kabul ederler. Allah'ın farz kılmadığı fakat atalarının din adına farz kıldığı şeyleri yerine getirmeye çalışırlar. Ancak insanın atalarına uymasının gerçek imanla hiçbir ilgisi yoktur. Allah'tan korkan ve onun rızasını arayan bir insan, atalarının geleneğini muhafaza etmekle yükümlü değildir. Samimi bir müminin yükümlülüğü sadece ve sadece Allah'ın kitabı ve peygamberi vasıtasıyla bildirdiği emirlerini uygulamaktır. Müşriklerin en büyük ortak özelliklerinden biri taassuptur. Taassup, insanın düşünce ve davranışlarını uydurulmuş bir takım yasak ve prensiplere göre kısıtlaması, hayatını bunlara göre düzenlemesidir. Dinde taassupsa, kişinin Kur'an'ı bırakarak düzmece kural ve prensiplere uymasıdır. Aslında taassup kelimesi halk arasında çoğunlukla yanlış olarak dindar Müslümanlar için kullanılır. Gerçekte bu deyim, samimi Müslümanları değil, din dışı bir takım hükümlere, emir ve yasaklara din adına tabi olan müşrikleri tanımlar. Zaten taassup, müşriği böyle batıl bir dini benimsemeye yönelten en önemli etkendir. Çünkü nefsin pek çok olumsuz hasrete olduğu gibi taassuba karşı da bir eğilimi vardır. Müşrik için böyle bir taassubu yaşamak ve onun fanatizmini yapmak doğru yolu benimsemekten daha çekici gelir. Bundan mistik bir zevk alır. Yahudiliğin de sapmasının en temel nedeni budur. Bugün bazı tutucu Yahudiler görünüşte çok dindardır. Elbette ki aralarında samimi olanları tenzih ederiz. Ancak uydukları din Allah'ın gönderdiği hak din değildir. Ayrıca Allah rızası için değil, tutuculuğun ve atalara bağlılığın verdiği nefsani zevkin yaşanması için bu uydurma dini uygulamaktadırlar. Müşriklerin taassup üzerine kurulu dini, garip semboller, kıyafetler ve ritüellerle doludur. Çünkü bunlar büyük bir gösteriş aracıdır. Bunlar sayesinde çok dindar ve takva insanlar olarak bilinir, toplumda prestij elde ederler. Ama taassup müşriklerin dışarı karşı kullandıkları bir takva alameti olmasının ötesinde içten içe kendilerini tatmin eden bir yapıdır. Çünkü bu tip insanlara dinin özü, gerçeği ya da daha açık bir deyimle Allah katından indiği hali yetmemektedir. Dinin kolay bir şekilde yaşanabiliyor oluşu, dinde aklın, ferasetin hakim olması onların kabullenemediği bir durumdur. Onlar ancak zor bir din yaşarlarsa, insanlara da bunu gösterebilirlerse rahatlarlar. Kişinin yaptıklarını yalnızca Allah'ın bilmesinin yeterli olması onları huzursuz eder. Böyle bir yapı, samimi olmayı gerektirdiği için böyle yaşayamaz, gösterişi tercih ederler. Müşrik, aynı zamanda cahildir. Ciltler dolusu kitabı ezbere bilse de cehaletten kurtulamaz. Çünkü Kur'an'dan nasibi yoktur. Kur'an'ın nuruyla aydınlanmadığı için cahildir. Her şeyden önce Allah'ı tanıyamaz, onu Kur'an'da Allah'ın kendisini bildirdiği gibi bilemez. Batıl dinin kendine tanıttığı çok farklı bir ilaha tapar. Kur'an'da bahsedilen gerçeklerden habersizdir. Bu cehaleti ve akılsızlığı hareketlerine, davranışlarına ve konuşmalarına da yansır. Kur'an'ı anlamamış olması, cehaleti, Kur'ani anlamdaki akla sahip olmayışı ve mantık örgüsündeki bozukluklar sürekli olarak diğer insanlar karşısında küçük düşmesine yol açar. Batıl bir dine bağlı olduğu için bunu akılcı bir biçimde savunamaz. Müşrik, Allah'a doğrudan yönelemez. Rabbi ile samimi bir yakınlığı sağlayamaz. Çünkü kalbi kaskatıdır. Dua ve zikir olarak belli vakitlerde kalıplaşmış bazı ifadeleri tekrarlayarak gerekeni yaptığını sanır. Allah'a karşı hiçbir yakınlık ve bağlılık hissetmez. Yalnızca kendini kandırır. Allah'ın adı dilindedir fakat kalbinde değildir. Allah'a ulaşmak için aracılar tayin eder. Bu aracıların rızasını kazanmayı yeterli görür. Bunların kendisine Allah katında yardımcı olacaklarını düşünür. Oysa bu aracılar onu Allah'tan daha çok uzaklaştırır, şirkini artırır. müşriklerin Allah katında şefaatçi sandıkları aracıları nasıl putlaştırdıkları ve bunların Allah katında hiçbir geçerliliklerinin olmadığı Kur'an'da şöyle bildirilmektedir. Allah'ı bırakıp kendilerine zarar vermeyecek ve yararları dokunmayacak şeylere kulluk ederler ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir derler. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? O, sizin şirk koştuklarınızdan uzak ve yücedir. Yunus Suresi 18. Müşrik, Kur'an'dan uzak olduğu için Kur'an ahlakından da uzaktır. Hal ve hareketlerinde, tavır ve konuşmalarında Kur'an dışı bir model izlenir. Kur'an'ı açıp okumaz, okusa da müşrik zihniyetiyle doğru anlamaz. Dolayısıyla Kur'an'ın müminlere sunduğu bütün nimetlerden, ilimlerden, ahlaki güzelliklerden ve manevi üstünlüklerden mahrum kalır. Hatta her türlü ahlaksızlığa, sahtekarlığa da oldukça yatkındır. Darda kaldığında ya da nefsinin arzu ve istekleri zorladığında kendi dininde vicdanını bastırarak her türlü sınırı çiğneyebilir. Allah'a şirk koşan insan aynı zamanda cimridir. Bir ayette müminlerin ihtiyaçlarından arda kalanını infak etmeleri bildirilir. Buna rağmen müşrik malının ancak çok az bir miktarını, onu da çoğunlukla gösteriş maksadıyla verir. Malı, parayı yığıp biriktirmek en büyük tutkularından biridir. Hatta kendine bile harcamaktansa biriktirmek nefsine daha hoş gelir. Gerçek imana sahip olmadığı, dolayısıyla Allah'a güveni, tevekkülü olmadığı için gelecek korkusu içinde yaşar. Sürekli istikbaline yönelik yatırımlar yapar. Elbette insan akılcı davranıp geleceği de düşünebilir. Ama bunu bir hırs, ihtiras haline getirip tevekkülsüz davranmak son derece çirkindir. Bununla birlikte kıskançlık, hırs ve bencillik gibi kötü ahlak özellikleri de müşrik yapıdaki bir insanın karakter ve şahsiyetinin temelini oluşturur. Bu tip insanlar estetikten, sanattan ve incelikten yoksundur. Tavır ve hareketleri de estetik ve incelikten uzaktır. Diğer insanlara karşı son derece kaba bir tavırları olur. Üstelik böyle olmalarını da dinde bir üstünlük ve takva alameti olarak göstermeye çalışırlar. Müşriklerin bir özelliği de korkak olmalarıdır. Müşrikler özellikle samimi müminlere karşı sebebini bilemedikleri bir korku içindedir. Bu Allah'ın şirk koşmalarından dolayı onların kalplerinde yarattığı bir korkudur. Ayette bu durum şöyle belirtilir. Kendisi hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koştuklarından dolayı küfredenlerin kalplerine korku salacağız. Onların barınma yerleri ateştir. Zalimlerin konaklama yeri ne kötüdür. Âl-i İmrân Suresi 151. Bundan başka müşrikler bedbaht ve karamsar bir ruh haline sahiptir. Şirk koştukları için sıkıntılar, belalar, zorluklar, terslikler peşlerini bırakmaz. Bunlar onların azap ve aşağılanmalarının dünyadaki başlangıcıdır. Başlarından eksilmeyen bu belalardan ötürü bilinçaltlarında Allah'a karşı gizli bir isyan duyarlar. Fakat buna rağmen Allah adına olduğunu öne sürdükleri dinlerinden de vazgeçmezler. Çünkü yaşam tarzlarını, aile yapılarını, çevrelerini, sosyal ve ticari ilişkilerini bu batıl dinlerinin üzerine kurmuşlardır. Bu düzeni terk etmek kolay kolay işlerine gelmez. Müşriklerin en önemli özelliklerinden biri de pis olmalarıdır. Tevbe suresinin 27. ayetinde müşrikler ancak pisliktirler ifadesiyle onların her yönüyle maddi ve manevi bir bütün olarak pislik içinde oldukları belirtilmiştir. Buraya kadar manevi pisliklerini birçok yönden belirttik. Ancak maddi pislikleri de bu insanların oldukça karakteristik özelliklerindendir. Gerek bedenleri, gerek giysileri, gerekse yaşadıkları ortamlar neredeyse sağlıklarına, vücutlarına zarar verecek derecede pistir. Başkalarına rahatsızlık verecek kadar pis kokarlar fakat kendileri bundan rahatsız olmazlar. Gerçek manada akılcı bir temizlikten haberleri yoktur. Bunların yanı sıra müşriğin yargı ve muhakemesi bozuktur. Konuşma ve davranışları dengesiz ve tutarsız, akıldan uzaktır. İnişli çıkışlı, istikrarsız bir ruh haline sahiptir. Sakinken birdenbire heyecanlanır, saldırganlık derecesine varan ani çıkışlar yapar. Yüksek ve çatlak bir ses tonuyla rahatsız edici bir biçimde konuşur. Tüm bu özelliklerinden dolayı din adına ortaya çıktıklarında insanları dinden uzaklaştıran son derece itici bir görünüm sergilerler. Dine hizmet ettiklerini, dinsizlikle mücadele ettiklerini zannederler. Fakat dine dinsizlerden daha çok zarar verirler. Gerçekte din aleyhinde en büyük, en yoğun faaliyeti yapanlar kendileridir. Onlar bu gerçeğin şuuruna varamazlar. Çünkü Kur'an'da Allah'ın zikrini görmezden gelen kimselerin üzerini şeytanların kabukla bağlayacakları, bunların da kendilerini doğru yolda sanacakları haber verilmiştir. Kim Rahman'ın zikrini görmezden gelirse biz bir şeytana onun üzerine kabukla bağlattırırız. Artık bu onun bir yakın dostudur. Şirkin mantıklı ve akılcı bir dayanağı olmadığı açıktır. Yani bir kimse düşünüp taşınıp Allah'tan başka ilahlar olduğuna karar verip de şirk koşmaya başlamaz. Tam tersine bir kimse düşünüp aklıyla, vicdanıyla muhasebe yaptığında Allah'tan başka ilah olmadığını ve olamayacağını hemen anlar. Ancak buna rağmen insanların büyük bir çoğunluğu Allah'a şirk koşarlar. İnsanın doğru düşünmesi ve doğru hareket edebilmesi ancak aklını kullanması sayesinde olur. Kur'an'ın pek çok ayetinde müminlerin aklettikleri ve çok önemli gerçekleri kavradıkları bildirilir. Bunun yanında müşriklerin ve kafirlerin ise akıllarını kullanmadıkları ve bu yüzden içinde bulundukları duruma düştükleri anlatılır. İşte bunun önemli sebeplerinden biri, müşriklerin akıl ve vicdanlarını kullanmayarak yalnızca duygularının etkisinde hareket etmeleridir. Aklın kapanmasına sebep olan duygusallık, insanı şeytanın bütün telkinlerine açık hale getirir. Onun oyuncağı yapar. Şeytan, duygusallık silahıyla müşrikleri dilediği gibi yönlendirip her türlü sapkınlığa sürükleyebilir. İnsana yaratılıştan verilmiş olan sevgi, korku, güven, ihtiyaç, sığınma ve benzeri bütün duygular Allah'ın rızasını kazanması, Allah yolunda kullanması, iyinin ve doğrunun savunucusu, takipçisi olması için verilmiştir. Ancak bu duygular Kur'an, akıl ve irade sayesinde doğru yola yönlendirilmedeki takdirde şeytani yönde bir itici güç oluştururlar. Şirkin ortaya çıkışı da bu sevgi, korku, sığınma, yardım bekleme, güvenme gibi duyguların veriliş amacından saptırılıp yanlış yönlendirilmesiyle olur. Bu duygular rahmani veya şeytani doğrultuda yönlendirilebilirler. Rahmani tarafa yönlendirildiklerinde insani imana, ihlasa, Allah'a götürülürler. Şeytani yöne çevrildiklerinde ise şirke ve pisliğe sürüklerler. Çünkü kişi Allah'a ve dine yöneltmesi gereken bu tür hisleri başkalarına yöneltince ilahlık vasfını da onlara yüklemiş olur. Dolayısıyla Allah'ı sever gibi sevdiği kişiyi ya da Allah'tan korkar gibi korktuğu kimseyi veya Allah'ı unutup da kendisinden yardım beklediği kimseyi ilahlaştırmış olur. Oysa sevilmeye, övülmeye, yüceltilmeye, kendisinden korkulmaya, yardım istenilmeye, güvenilmeye gerçek anlamda layık olan tek varlık Allah'tır. Zira her şeyin kaynağı, her şeye varlığını veren, herkesteki üstünlük ve güzelliklerin, tüm bilgi ve gücün yegane sahibi Allah'tır. Bütün bu özellikler ilahlık özellikleridir. Bu özellikleri Allah'ı unutarak yaratılmışlara vermek, bu varlıkları ilah edinmek anlamına gelir ki şirk de buna denir. Bu bölüme dek şirkin genel anlamı ele alındı. Nelerden kaynaklandığı, insanlarda nasıl ortaya çıktığı ve ne şekilde görüldüğü örneklerle anlatıldı. Bu bölümde ise şirkin imanlı olan herkesin dikkat etmesi ve mutlaka üzerine alması gereken çok tehlikeli bir yönü ele alınacak. Gizli şirk. Gizli şirk her mümin için üzerinde düşünülmesi en aciliyetli, en hayati konuların başında gelmektedir. Belki bir insan şimdiye dek anlatılanların hiçbirini yapmıyor, hiçbir örneğin kapsamına girmiyor olabilir. Fakat bu yine de kimseyi yanıltmamalıdır. Eğer kişi gerçekten halis bir imana ulaşmak istiyorsa, mutlaka ve mutlaka bu konu üzerinde düşünmeli, müstaniyetten kaçınmalıdır. Zira Allah pek çok ayetinde kendisine katıksızca iman edilmesini ya da başka bir deyişle şirk koşmadan yönelilmesini emretmektedir. Gönülden katıksız bağlılar olarak ona yönelin ve ondan korkup sakının. Dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın. Rum Suresi 31. Ayette de açıkça görüldüğü gibi Allah insanlar için katıksız bir imanı şart koşmuş ve böylece müşriklerden olmamayı emretmiştir. Aynı zamanda yalnızca kendisine yönelinde dosdoğru yola yöneltip ileteceğini bildirmiştir. Demek ki doğru yolu bulabilmek için şirk koşulmaması ilk şarttır. Bunun içinse yapılması gereken en önemli şey Allah'ın ve yalnızca Rabbine rağbet et İsra suresi 8 emri gereği hareket etmektir. Ancak bu kavramın iyi düşünülmesi ve kavranılması gerekir. Yalnızca Allah'a rağbet etmek ne demektir? Bu insanın tek dost ve yardımcı olarak Allah'ı görmesi, yalnızca O'nun rızasını hedeflemesi ve sadece Allah'ın hoşnutluğuna esas amaç edinmesi demektir. Böyle bir insan için Allah'ın kendisini beğenmesi, kendisinden hoşnut olması nihai amaçtır. Bu nedenle de böyle bir kişi tüm hayatını Allah'ın belirlediği kıstaslara göre düzenler. O'nun emir ve yasaklarına göre hareket eder. Diğer insanların rızası, hoşnutluğu hep ikinci plandadır. Yalnızca Allah kendisinden razı olsun, gerekirse bütün dünya kendisine cephe alsın, bu kişi için fark etmez. Böyle bir insan kimin ne düşündüğünün, kimin ne söylediğinin, diğer insanların kendisini nasıl değerlendirdiklerinin kaygısını duymaz. Yalnızca Allah'ın razı olması ve yalnızca Allah'ın sevmesi onun için yeterlidir. Böylece sadece Rabbine rağbet etmiş olur. Allah'a rağbet eden bir insan yalnızca Allah'a güvenir. Çünkü Allah'ın her şeye hakim olduğunu, her şeye gücünün yettiğini, Allah'ın izni dışında tek bir yaprağın dahi düşmediğini bilir. Bundan dolayı herhangi bir olayda yardım istenecek tek merciğin Allah olduğunun farkındadır. Onu veli edinmiştir, Allah'ın dışında dayanılacak, yardım istenecek başka hiç kimseye, hiçbir şeye ve hiçbir güce ihtiyaç duymaz. Bu, gerçek anlamda bir güvendir. Buna sahip olan bir insan, hayatı boyunca başına gelen olaylarda tek bir an dahi olsa endişeye kapılmaz, üzülmez, sıkılmaz. Çünkü dünyada meydana gelen her olayın Allah'ın izniyle gerçekleştiğinin farkındadır. Şayet bu durumda kaygılansa, üzülse ya da karamsarlığa kapılsa bunun anlamı çok çirkin olur. Çünkü böyle bir durumda insan Allah'ın hikmetle yarattığı ve hayır gördüğü bir olaydan hoşnutsuz oluyor demektir ki bu Allah'a karşı saygısızlıktır. Allah'ın yarattığı her şeyde inanan insan için pek çok hayır vardır. İşte gerçek imana sahip bir insan yaşamının her anında bu bilinçle hareket eder. Elbette ki insan için neyin hayırlı olduğunu Allah bilir. Nitekim Allah Kur'an'da bu gerçeği şöyle bildirmektedir. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. Bakara Suresi 216. Bu sebepten ötürü şirkten arınmış bir insan hiç beklenmedik bir olayla karşılaşsa, zahiren çok olumsuz gibi görünen bir durumda kalsa veya başına diğer insanların çok tehlikeli ya da korkunç olarak yorumladıkları bir olay da gelse Allah'a olan güveninden bir şey kaybetmez. Çünkü şayet tek bir an dahi endişeye kapılsa bu Allah'a olan güveninin tam olmadığını, Allah'ın sonsuz kudretini ve hikmetini tam takdir edemediğini gösterir. Gerçek imanda, katıksız bir sevgide Allah'a karşı mutlak bir teslimiyet olur. Kişi saniyelik hatalara dahi düşmemeye özen gösterir. Allah'a güveninde eksiklik hissettiği veya Allah'tan başka yardımcılar aradığı anda bunun şirk olacağını bilir. Bunun için hiçbir mazeret öne süremeyeceğinin de farkındadır. İşte gizli şirk bu tip durumlarda büyük bir tehlike olarak ortaya çıkar. Örneğin zor bir durumla karşılaştığında insanın aslında hep tevekküllüyüm ama ara sıra ümitsizliğe kapılıyorum şeklindeki bir düşünceye kapılması çok yanlış ve çirkin olur. Bu konuda insanın kendini kandırması da çok tehlikelidir. Çünkü bu mantıkla hareket eden bir insana kendine başka yardımcılar aradığı için Allah yetmiyor demektir. Bu da o kişinin Allah'ın varlığını kabul etse de ona tevekkül edemediğini, Allah'ın sonsuz kudretini kavrayamadığını ve dolayısıyla şirk içinde olduğunu gösterir. Yalnızca Allah'a rağbet eden insansa Allah'ın kendi için yaratmış olduğu kaderden kalben razıdır. Çünkü iman sahibi bir insan kaderin dışına çıkmanın ya da kaderi değiştirmenin mümkün olmadığını bilir. Allah'ın her insan için tayin ettiği bir kader olduğunu ve o kaderin hiçbir değişiklik olmadan işlediğini unutmaz. Allah, insanların yaşayacakları her olayın bir kitapta kayıtlı olduğunu pek çok ayetiyle haber vermiştir. Bu ayetlerden biri şöyledir. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki, apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Yunus Suresi 61. Ayetten de açıkça anlaşıldığı gibi, bir insanın yaşamı içinde karşılaştığı her olay, küçük büyük her şey bir kitapta kayıtlıdır. Her insan, yaşadığı bu dünya hayatında kendine ait olan bu kader kitabını okumaktadır. Bu nedenle mümin karşılaştığı olayları bu gerçeğin bilincinde olarak değerlendirir ve Rabbinin yaratmış olduğu kaderdeki her detayda bir güzellik arar. Kaderdeki her ayrıntının mutlaka bir hayır üzere Allah tarafından yaratıldığına kesin olarak iman eder. Bunun bilincinde olan mümin için yaşadığı şeylerin hepsi mutlaka güzeldir. Mümin bu güzellikleri hiç atlamadan görebilir. Geçmişte yaşadıklarından ya da hali hazırda başına gelen olaylardan yakınma, rahatsızlık duyma veya hoşnutsuz olma gibi bir hataya düşmez. İstisnasız hayatı boyunca yaşadığı her andan razı olur. Örneğin bir insan kanser olabilir ya da hiç beklemediği bir anda trafik kazası geçirerek sakat kalabilir ve ömrü boyunca yürüyemeyeceğini öğrenir. Şirkten tamamen arınmış bir teslimiyet ve tevekkülde kişi, bu olaylardan ötürü bir an bile içinde burukluk hissi duymaz. Hastalığından dolayı üzülmez, kaygılanmaz, başına gelen bu zorluktan dolayı asla yakınmaz. Bunu hemen teslimiyet ve güzellikle karşılar. Rabbinin kendi için mutlak bir hayır dilediğini unutmaz. Dünyada yaşadığı her türlü imtihanın sonsuz ahiret yaşamına kıyasla çok kısa sürdüğünü bilir. Bu olayların ahirette büyük bir ecir kaynağı olarak karşısına çıkacağını aklından çıkarmaz. Şirkten arınmış bir imanda kişi karşısına çıkan zorluğu öğrendiği ilk anda bu haberi güzellikle karşılar, bunda bir hayır ve hikmet arar. Ancak şunu önemli belirtmek gerekir ki bu teselli mahiyetinde bir hayır arama değildir. Tam tersine, gerçek imanda kişi kendisine isabet eden bu hastalığın kendisi için gerçekten büyük hayırlara vesile olacağına iman eder. İşte her insanın kendi içinde bu tarz durumlarda nasıl bir tepki vereceğini samimi bir şekilde tartması ve gizli şirke karşı önlem alması gerekir. Zira bu kadardan bir şey olmaz diye düşünmek, zor durumlarda verilecek cahilce tepkileri normal karşılamak veya bu konuda insanların çoğunluğunun verdiği tepkileri ölçü almak son derece yanlış olur. Gizli şirk konusunu düşünürken şu nokta mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. İnsanın biraz şirk biraz din gibi sapkın bir mantıkla hareket etmesi, iman içinde biraz şirkten bir şey olmaz diye düşünmesi kesinlikle büyük bir aldanıştır. her an Allah'a rağbet etmek ve bundan hiç taviz vermemek müminin normal hayatıdır. Bu aklın gereğidir ve mümine yakışan da budur. Çünkü en küçük bir şirke itibar edilmesi dahi şirktir. Bu durumda insanın Allah'tan başka güç sahibi hiçbir varlık olmadığına kesin olarak kanaat getirmesi şarttır. Her olay Allah'ın dilemesiyle gerçekleşmektedir ve bu gerçeği unutmak, bazı olayların Allah'tan bağımsız meydana geldiğini zannetmek, ona ortak koşmak demektir. Unutmamak gerekir ki gizli şirk, gerçek imanın oluşmasının önündeki en büyük engeldir. Din ancak saf, yani katıksız olursa gerçek din olur. Ara bir yol aramanın, bazı olayların Allah'ın kontrolünde, bazılarının da insanların veya başka varlıkların kontrolünde meydana geldiğini düşünmenin anlamı ise açıkça müşrikliktir. Bunu anlamazdan gelmenin insana bir faydası olmaz. Burada anlatılan konular her Müslümanın düşünüp acilen hayata geçirmesi gereken gerçeklerdir. Aksi takdirde insanın kendini bu tehlikeden müstani görmesi, hayatını yarı Müslüman olarak yaşaması büyük bir akılsızlık olur. Bu bakımdan kişinin nefsini bu gözle değerlendirmesi ve en kısa zamanda hatalarını bulup telafi etmesi gerekir. İnsan belki başka bir konuda ağırdan alsa büyük bir zarara uğramayabilir. Fakat bu konuda ağırdan alması, anlamazdan gelmesi, yapan kişi adına çok tehlikeli ve yanlış bir davranıştır. Çünkü burada anlatılanlar, yaşansa da olur, yaşanmasa da olur mantığıyla düşünülecek olaylar değildir. Tersine, şirk konusu, imanla imansızlık arasında çizgi olması bakımından son derece önemlidir. Gizli şirk, insanın önünde gerçekleri kavramasını engelleyen, akıl ve basiretini körelten çok aldatıcı bir perde oluşturur ve bu konu çözüldüğünde insanın gözünün önündeki bu aldatıcı perde kalkmış olur. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki insanın şirkten tamamen arınması son derece kolaydır. İnsanın yapması gereken tek şey samimi olmak, kendini yaratmış olan Allah'ın gücünü takdir edebilmektir. İnsan, buraya kadar anlattığımız konuları uygularken çok girift bir şeyi başarıyor, kahramanlık yapıyor gibi bir ruh haline girerse bu da çok yanlış olur. Bu anlatılanları zor görerek dini içinden çıkılmaz gibi göstermeye çalışmak çok büyük bir samimiyetsizliktir. Zira salih bir müminden istenen çok kolay bir şeydir. Her an yalnızca Allah'a rağbet etmek ve Allah'a katıksızca iman etmek. Müslüman, bu salih karaktere sahip olduğu, gerçekten hiçbir ortak koşmadan Rabbine yöneldiği zaman, her türlü başarıyı, güzelliği ve nimeti Allah'tan umabilir. Çünkü Allah, şirkten tamamen arınmış kullarına, dünyada da, ahirette de büyük mükafat vereceğini müjdelemiştir. Dünyada tam ihlası elde etmiş kullara, Allah'ın müjdesi şöyledir. Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar fasıktır. Nur Suresi 55. Her türlü şirkten arınan, katıksız imanı yakalayan kişilerin ahiretteki durumu ise, Kur'an'da şöyle anlatılır. Gerçekten münafıklar, ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı bulamazsın. Ancak tevbe edenler, ıslah edenler, Allah'a sımsıkı sarılanlar ve dinlerini katıksız olarak Allah için halis kılanlar başka. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir ecir verecektir. Nisa suresi 145-146. Bu program, Harun Yahya'nın En Büyük İftira Şirk adlı eserinden uyarlanmıştır.